Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber yeni nesil Nexus 7'yi inceleyeceğiz. Nexus 7 biliyorsunuz şu anda piyasadan temin edilebilecek 7 inç tabletler kategorisinde en popüler, en merak edilen tabletlerden bir tanesi. Donanımsal özelliklerine baktığımızda da aslında kullanıcıların merak etmekte haklı olduklarını görüyoruz. Zengin donanımsal özelliklere sahip.
Yani Nexus 7'nin 2013 versiyonu için donanım anlamında şunu söyleyebiliriz. Global pazarda bulunabilecek belki de donanım en güçlü 7 inç tablet. Bugünlerde bir de Amazon'un 7 inç tableti var ama o daha çok Amerika pazarına özel bir cihazı olduğu için doğrudan doğruya bunu rakibi olarak göstermek en azından biz Türkiye'deki kullanıcılar için çok kolay değil. Nexus 7'nin yeni versiyonu Snapdragon S4 işlemci kullanıyor. T-Grup'la kıyasladığımız zaman hani en güzel güncelleme diyebileceğimiz evet. Gelişme olmuş. Ekran tarafında büyük gelişmeler var. Full HD bir ekranımız var artık. Bu yine önemli bir detay. Hatta keskinlik ve renklerin yeniden üretim anlamında da çok daha başarılı bir ekran kullanımına gidildiğini görüyoruz. 2 GB bellek var artık Android dünyasında standart olma yolunda giden. Bunun dışına bakıldığı zaman artık 8 GB'lık alt depolama biriminin 16 GB'a yükseldiğini görmekteyiz. İsteyenler 32 GB'lık versiyonunda alabiliyorlar. Yine micro SD kart takamıyoruz. Wi-Fi var, Bluetooth var, ne ararsak var.
Evet ve daha ince, daha hafif bir cihazla karşı karşıyayız. En önemli geliştirme de bence Tegra 3'lü versiyona göre iki tarafta da artık kamerayla karşı karşıya kalmamız. Kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz bir önceki versiyonda ne yazık ki fotoğraf çekmek istediğinizde arka tarafta kamerayla karşılaşamıyordunuz. Şimdi bu tarafta yine idare edebilir bir kamera konumlandırılmış durumda.
Akıllı telefonlarla kıyasladığımız zaman hani süper bir kamerası yok. Ön tarafta 1.2 megapiksellik bir kameramız var. Hani olur da Hangout üzerinden kameralı bir görüşme yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Arka tarafta da 5 megapiksel. Tabletle fotoğraf çekmek isteyenler, cep telefonu çıkarmayayım, benim de hazır tablet varken o anı tabletle ölümsüzleştireyim diyenler için o anı kurtarabilecek kameralar. Ama hani bugünün üst seviye telefonlarıyla kıyasladığımız zaman orta şeker kameralar diyebiliriz.
Cihazın kutu içine değinecek olursak eğer zaten cihazı ilk elimize aldığımızda biz sizler için bir kutu açma videosu çekmiştik. Evet, bayağı da uzundu çünkü cihazın genel olarak bütün teknik özelliklerine değiniyor derdi bu tarafta. Oldukça şık bir kutuya sahip cihaz ve kutu içeriği de doğal olarak uygun fiyatlı bir tablet olduğu için sade tutulmuş bir tane USB kablosu. Şarj adaptörü çıkıyor.
Cihazın kendisi var
onun haricinde bir şey yok.
Kulaklık da yok bunu söylemek
gerekiyor. Evet, kulaklık da yok ama tabletlerde zaten genelde erdi. Kulaklık herhalde ikinci plana atılıyor. Birçoğunda görmüyoruz kulaklık çıktığını.
Ya da herhalde herkesin zaten bir kulaklığı vardır diye maliyeti nereden kısalım deyip kulaklığı da kalem olarak çıkartıyorlar.
Evet, çünkü cep telefonu mutlaka satın almalısınız. Bir tablet sizin iletişim ihtiyaçlarınızın hepsini karşılamıyor. Cep telefonu kutu içerisinde kulaklık çıkmıştır diye düşünüyorlar herhalde. Onu kullanırsınız, devam edersiniz. Genel olarak fiziksel özelliklerine zaten kutu açmada oldukça ayrıntılı bir şekilde değinmiştik ama bir daha üzerinden geçecek olursak cihazın tamamında plastik malzemenin kullanıldığını ve siyah rengin hakim olduğunu görüyoruz. Ön yüzüne baktığımızda Full HD ekran bizi burada karşılıyor. Piyano siyah çerçevelerde görünüşü kuvvetlendirmiş, hatta ekran kapalıyken sanki tamamı ekranmış gibi duruyor. Çerçevenin dikey konumu aldığımızda tableti sağ ve sol taraflarının daha ince olduğunu, yukarıdan ve aşağıdan daha kalın olduğunu görüyoruz. Zaten Google bu tableti daha çok yatayda kullanacağımızı düşünerek bunu geliştirmiş. Dikeyde de yazı yazmayı bu dar çerçeveler oldukça kolaylaştırıyor. Rahat bir şekilde klavyenin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Üst tarafta ön yüz kamerasından bahsetmiştik. Aynı zamanda ışık sensörleri de buraya konumlandırılmış durumda. Cihazın ön yüzünde bir tuş görmüyoruz. Kontrol tuşları çünkü sanal olarak ekrana çizilmekte. Zaten cihazı çalıştırdığımızda net bir şekilde göreceğiz bunları. Arka tarafında ise yumuşak bir malzeme kullanılmış.
Aynen.
Elinizi böyle sürtüyorsunuz. Hani böyle basit plastik, sert plastik malzeme ile karşılaşmıyorsunuz burada. Ele hoş gelen, hatta zor çizilebilecek bir yapı var. Nexus logosu şık bir şekilde oyularak işlenmiş. Hemen altta da Asus görüyoruz çünkü zaten tabletin üreticisi Asus. Asus logosunun altında da stereo hoparlörlerimiz bulunmakta. Aslında bu da bir geliştirme. Teknik özellik tablosuna yer alıyordu ama bir daha söyleyelim, stereo hoparlörler konumlandırılmış durumda cihaz üzerinde. Hem aşağıda hem yukarıda bu hoparlör boşluklarını görebiliyorsunuz. 3.5 mm'lik ses çıkışımız yukarıda. Ve aynı zamanda tabii ki micro USB güç girişimiz ve data bağlantı girişimiz de mevcut. Cihaz genel olarak oldukça kompakt. Ses açıp kapatma ve güç butonları kasanın altına denk gelecek şekillerdi.
Hafif böyle açılı yerleştirilmiş diyebiliriz. Tam anlamıyla köşede yer almıyor. Biraz arkaya doğru meyil vermişler. Genel görünüm anlamında sen zaten her şeyi söyledin. Benim de ekleyeceğim bir iki not var. Birincisi şu. Özellikle ilk jenerasyon Tegra'lı versiyonu Nexus 7'ye baktığımız zaman o çok sert bir malzemeden yapılmış, evet. Dayanıklı olsun diye. Bu daha yumuşak bir malzemeye sahip olduğu için tutuşu biraz daha keyifli, onu söylemek gerekiyor. Aynı zamanda birinci nesil Nexus 7 ile kıyaslandığınız zaman yaklaşık bir 50 gramlık hafifleme söz konusu. Yani artık 300 gramın altında çok daha mobil bir cihazla karşı karşıyayız. Hani çantanızı eklediğiniz zaman çantama ekstra bir yük koydum diye düşünmüyorsunuz sahip olduğu avantajlar açısından. Ve tabii 20 mm'de daha önce bir cihaz. Yani hakikaten Google bu cihazı almış, inceltmiş, hafifleştirmiş, daha güzel bir hale getirmiş. Ortaya çok daha iyi bir cihaz.
Evet, Amerika satış fiyatına baktığımızda da yaklaşık olarak 600 lira 32 GB'lık versiyon temin edebiliyorsunuz ki teknik özellikleri ve fiyatıyla gerçekten bulunamaz bir cihaz. Umarız ülkemize de geldiğinde yine yaklaşık bir fiyat görürüz. Yani 800-900 lira civarı bir fiyat yine yüksek kalacak. Hani bir tablet, 7 inç bir tablet için düşündüğünüzde ama.
Bu cihazı Amerika'dan almak
gerekiyor. Evet, Amerika'dan almanız gerekiyor. Çünkü ister istemez ülkemize geldiğinde fiyatı biraz değişiyor. Cihazın teknik özelliklerini tanıdık, fiziksel özelliklerini tanıdık. Şimdi herhalde istersen biraz güç verip bakmak lazım. Aslında yeni Nexus 7'nin arayüzünden bahsederken bir önceki Nexus 7'nin arayüzünde anlattıklarımıza benzer özelliklerden bahsedeceğiz. Çünkü fark yok. Android 4.3'te gelen ne varsa stok arayüzde zaten tabletin içeriğine yer alıyor. Bu tablet Android 4.3'te geliyor. Zaten bunun da altını çizelim.
Geçen yılki Nexus 7 de 4.3 aldı. Dolayısıyla yazılım arayüz anlamında aslında aynı cihazlarla karşı karşıyayız.
Evet, aynı cihazlarla karşı karşıyayız. Genel olarak kit ekranımız var. Buraya araçları yerleştirebiliyorsunuz. Kit ekranından bazı özelliklere hızlı erişim mevcut. Kit ekranı açtıktan sonra ise karşımıza birçok pencerenin yer aldığı, buraya araçlar yerleştirebildiğimiz, alt tarafta ise sabit barın yer aldığı bir menü geliyor. Her şey çok hızlı çalışıyor, bunu söyleyelim. Ara geçişler, menü geçişleri vesaire olabildiğince yumuşak, hiçbir şekilde takılma görmüyorsunuz tablette. Belki ilk açtığınız zaman, o ilk yükleme yapılırken biraz kurcalarsanız menüde bazı takılmalar görebilirsiniz. Onun haricinde bir daha cihazda takılma görmeniz pek olası bir şey değil. Her şey gerçekten çok hızlı ve akıcı. Bunun haricinde durum bildirim çubuğuna baktığımızda ise burada iki farklı yapı var. Soldan çektiğinizde durum bildirimlerini, o anda size gelen iletileri görüyorsunuz. Sağdan çektiğinizde ise bir kısa yollar menüsü açılıyor.
Evet, burada aslında hani Android açısından bakıldığında iki cihazda 4.3'e sahip olduğu için aslında çok farklı şeylerden bahsedemiyoruz. Sadece bu cihazın en büyük avantajı Full HD ekranla karşı karşıya olduğumuz için ve panel daha iyi bir panel olduğu için arayüz bile göze daha hoş geliyor.
Evet, çok keskin geliyor.
Nexus 7'ye kıyasladığımız zaman. Sen az önce bildirim çubuğundan devam etmiştin. Dediğin gibi iki tane bildirim çubuğumuz var. Bu biraz aslında kullanımı ilk etapta biraz zorlaştıran bir
Ben de zorlandım herhalde, evet.
Çünkü kenardan çektiğiniz zaman uygulamalarla ilgili bildirime ulaşıyorsunuz. Ortadan çektiğiniz zaman ise cihazın geneliyle ilgili ana sistem bildirim çubuğu ekrana geliyor. Ayarlar vesaire hepsine buradan ulaşıyorsunuz. Hani Google bunu niye yapmış? Açıkçası anlamakta zorlanıyorum.
Ya ben şimdi kullanırken şöyle zorlukla karşılaştım. Durum bildirimine bakarken bazen ayarların açıldığını görüyordum. Ayarlara ulaşacağım derken bazen durum bildiriminin açıldığını görüyordum. Çünkü o an kestiremiyorsunuz. Hani buradan çekeceğim, şuradan çekeceğim diye. Belli bir alıştırma süresi gerekiyor ama keşke telefonlardaki gibi olsaydı. Yani bir menüyü açıp ayarlar için bir daha tuşa tıklasaydım.
Ya da belki özel bir custom dediğimiz ROM kurularak bu sadece bildirim çubuğundan kurtulmak için belki ROM kurmak denenebilir. Çünkü şu ana kadar görmediğimiz bir şeydi. Google tablet için olan versiyonda çift bildirim çubuğuna gitmiş ki bazen düşünüyoruz. Ulan soldan kaydırayım da bari uygulamayı kapatayım ya da sağdan ortadan kaydırayım diye ayarlara ulaşayım diye. Şimdi bu noktada cihaz çok hızlı çalışıyor. Bundaki en büyük faktörlerden birisi tabii donanım anlamında daha fazla belleğe sahip olmamız. 2 GB bellekle
ve hızlı belleklerle geliyor.
Evet, DDR3 belleklerle geliyor. Aslında DDR3 demişken burada pek çok incelemede atlanan bir nokta var mıyorsunuz? Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi bu incelemeden önce Türkiye'de ya da yurt dışında yapılan incelemelerin çoğuna bakıldığında Snapdragon S4 Pro işlemci var deniyor bu cihazla ilgili olarak. Evet, Tegra 3 yerine Snapdragon S4 Pro işlemci var, Qualcomm'un çözümü ama Snapdragon işlemciye bakıldığı zaman APQ serisinin 1A uzantılı versiyonunu kullandığını görmekteyiz. Yani Nexus 7'nin sahip olduğu işlemci aslında yeni nesil bir Snapdragon ya da şöyle söylemek gerekiyor. Snapdragon 600'ün
biraz tırpalanmış hali.
Biraz kırpılmış ya da verimliliği daha düşük versiyonlarını almışlar. Nexus 7'ye koymuşlar çünkü Create 300 mimarisi var bundaki işlemcide. Eski nesil Snapdragon S4 Pro'da eski mimari vardı. Bunda Snapdragon 600'de aynı mimari var. Ve kaldı ki bu cihazda DDR3 bellek var. Yine bu da Snapdragon 600 ve 800 serisinde gördüğümüz bir özellikti. Yani Nexus 7 aslında Snapdragon 600 işlemciye sahip. Onun ufak sağdan soldan yontulmuş bir versiyonu var.
Evet, zaten testlere bakacağız. Yani genel olarak sentik testlere performansı göreceğiz. S4 Pro'dan alakası yok performansın. Daha yukarıda değerler alıyor cihaz. Şimdi herhalde ben web performansıyla olaya başlayalım diyelim. Çünkü arayüzle konuşacak çok fazla bir şey yok. Stok arayüz. Yani zaten Android kullanıcıları bu arayüzü uzun zamandır görüyorlar, kullanıyorlar. Web tarayıcı olarak dahiliye standart Chrome tarayıcıya sahibiz. Google'un tableti, Google'un tarayıcısı standart olarak geliyor. Oldukça hızlı çalışıyor. Son dönemde zaten birçok güncelleme aldı. Ama yani hızlı çalışıyor diyoruz ama zaten yüksek donanımsal özelliklere sahip olduğu için çok hızlı çalışıyor bu tarayıcı. Genel olarak baktığımızda Android'in stok tarayıcısı çok daha başarılıydı bence daha öncesinde.
Chrome zaten inanılmaz bir şekilde hani aslında bilgisayarlarda da öyle, masaüstü bilgisayarlarda. Chrome ilk çıktıktan sonra belli bir süre boyunca çok hızlı, çok işe yarar bir tarayıcı olarak hepimizin beğenisini kazandı, dünyada da pazar payı arttı ama Chrome'un son versiyonlarını ben şahsen hiç beğenmemeye başladım. Şişmeler, patlamalar, çökmeler sık sık yaşanmaya başladı. Bunda da aslında önceki nesil stok Android tarayıcı çok daha verimli, hızlı, verimli çalışan bir yapıdaydı. Şimdi Chrome'un kendisinin nasıl özellikleri var? Sekme yapısı olsun, masaüstü versiyonu işlenmesi olsun ama bir şekilde internet deneyimi bazı anlarda böyle yarıda kalabiliyor. Bir sıkıntı yaşıyorsunuz.
Evet, ben de yani çok uzun süre kullandığım cihazı ister istemez o Chrome'dan kaynaklı bir olay var. Tam olarak bu donanımı hala tam kullanamıyormuş gibi güncellemelerle gitgide düzeliyor. Yani ilk aldığımızda daha da kötüydü, onu da söyleyelim. Yeni yeni biraz daha kendine geldi, toparladı diyebiliriz. Ama internet deneyimi yine mükemmel değil, iyi. Yani kötü de diyemeyiz.
Yani donanımın hakkını vermiyor.
Evet, donanımın hakkını vermiyor. Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Şimdi internette gezerken de olarak adres yazacaksınız. E-posta yazarken yine adres ve e-postalarda klavye kullanmamız lazım. Klavyeye değinelim. Google'ın standart klavyesine geçtiğimizde burada hani Samsung'un HTC'nin kullandığı klavyelere göre çok daha başarısız bir klavyeyi görüyoruz. Yani stok klavyeyi büyük ihtimalle kullanmayacaksınız diye düşünüyoruz. Burada swipe veya SwiftKey gibi artık bulut tabanlı yapılara geçmiş klavyelerin tablet versiyonlarını rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu yüzden klavyenin yani çok üstte durmaya gerek yok. Fazla bir özelliği yok zaten.
Şunu söylemek gerekiyor. Biz çoğu incelemede hep SwiftKey'i tavsiye ediyoruz. Sanki SwiftKey'i geliştirenler gibi.
Aynen.
Ama şimdi son yapılan güncellemeler sonrasında bulut tabanlı olarak sürekli bizim doğru yanlış yazışlarımızı, yanlışlarımızı kontrol edip ve bize ara ara istatistikler vermesi, işte senin şu kadar basmadan kurtardın.
Evet, bir de bütün cihazlarınızda işliyor. Yani telefondan yazarken bunu kaydedip tablette aynı şekilde devam edebiliyorsunuz aynı tahminlerle.
Tabii klavyeden bahsetmişken şunu söylemek gerekiyor. Amerika'da çok tartışılan bir konu oldu. Aslında bu tüm cihazlarda geçerli bir durum gibi de değerlendirilebilir. Cihazın en başta dokunmatik hassasiyetim sıkıntı vardı. Bazen butonlara bastığınızda basmıyormuş gibi
evet.
Tepkiyle karşılaşabiliyordunuz.
Ya da böyle kitlenebiliyordu cihaz.
Kitlenebiliyordu. Son yapılan güncellemelerle bunları büyük oranda düzelttiler. Hala zaman zaman özellikle arka planda uygulamalar çalışırken bunu hissedebiliyorsunuz ama daha önceki yazılım güncellemeleriyle bunun bu noktaya getirilmiş olması muhtemelen ilerideki yazılım güncellemeleriyle çözüleceğini gösteriyor ama cihaz ilk kutudan çıkardığımızda zaman içerisinde öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Şimdi o biraz daha toparladı.
Biraz daha toparladı. Hatta YouTube'da video izlerken hani adres çubuğuna falan basıyordunuz. O programın uyumsuzluğundan mı da nedir? O zaman bile benim cihaz kendinden geçiyor derdi. Hani bazı sıkıntılar yaşadık. Güncellemelerle yavaş yavaş cihaz kendini toparlıyor. İlk çıktığında mükemmel bir tablet değildi açıkçası yazılımsal bakımdan. Şimdi ancak performansını hissettirmeye başladığını görüyoruz. Dedik ki e-posta istemcisi, e-posta istemcisine zaten standart Gmail kullanıyoruz. İsterseniz diğer e-posta hesaplarınızı da kurup yine posta istemcileriyle kullanabilirsiniz ki markete girdiğinizde Hotmail için ayrı istemcilerin yine yer aldığını ya da farklı farklı yine istemcilerin kullanıcıların beğenilmesine sunulduğunu görüyoruz. Çoklu ortam yeteneklerine geçtiğimizde ben burada hani standart video oynatıcının özelliklerine çok fazla değinmek istemiyorum çünkü BS Player gibi ücretsiz bir oynatıcı zaten markette yer alıyor ve bu player'la oynatamadığımız zaten video formatı yok.
Ya ben özellikle BS Player deyince sen Mesut bu iyi oldu. Ben de bir burada hani ufak bir detayın altını çizmek istiyorum. Bir 1080p film, Dünya Savaşı Z filmini hani 1080p alayım da izleyeyim dedim bir yolculuk sırasında tableti koyarak. Tam böyle uçaktayım, işte uçaktaki o filmler yerine istediğim filmi içine çıkardım tableti. Çalıştığım Dice Player'ı, 1080p tamam aç, açtık filmi. İlk an itibaren baktım ses yok. Sonra seninle de konuştuk, araştırdık neymiş? Dice Player DTS ses çözemiyor. Sonra BS Player'ı kurduk ve bu işin hakkını verdik ve ses konusunda çözmüş olduk. Buradan da uyarmak istiyorum, bu tableti süper bir donanıma sahip. Her filmi açayım dediğiniz anda bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sahip olduğunuz uygulamanın da sahip olduğunuz filmlerle içerikli uyumlu olması gerekiyor.
Evet, bu yüzden marketin yani zenginliği bizim için çok önemli bir platformda. Android platformunda artık market zenginliği konusunda belli bir aşamayı geçti. Çünkü farklı farklı ihtiyaçlar için arama yaptığınızda o ihtiyacı yönelik birçok uygulama görebiliyorsunuz. Hani girdiğinizde sadece bir tane video oynatıcı yok. Bir sürü video oynatıcı var. Böylece o anki ihtiyacınızı çözecek, sorununuza çözüm bulabilecek oynatıcı hızlı bir şekilde erişip kullanabiliyorsunuz. Video oynatma konusunda şuna değinelim. Ekran gerçekten çok iyi. Tamam, hani tam siyah veremiyor. Tam siyah geçtiğiniz arka aydınlatmanın o sızdığını görebiliyorsunuz. Griye kaçan renkler görebiliyorsunuz ama zaten bu LCD ekranların doğasında olan bir olay. IPS bir ekran kullanılmasına rağmen o konuda yani biraz geride kalıyor. Sonuç olarak ama bu televizyon değil. Elimize taşıdığımız bir medya yönetici olarak düşündüğümüzde oldukça başarılı. Bizim beğenimizi kazandı. Galerisini biliyorsunuz Android'in zaten oldukça başarılı bir galeriye sahip. Galerisinde fotoğrafları izlerken, yakınlaştırırken, sağa sola geçerken hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Donanımsal olarak güçlü bir cihaza sahip olduğunuzu burada net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Aslında galeriden bahsederken ufaktan fotoğraf makinesine deneyim zaten çok fazla bir özelliği yok beğenebileceğimiz. Oldukça fonksiyonel bir aslında arayüze sahip. Hızlı bir şekilde ayarlarına ulaşabiliyoruz. Ama kalitesi konusunda sadece Twitter ve Facebook'ta anlık paylaşımlarınıza cevap verebilecek kaliteyi sunduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle arşiv olabilecek fotoğrafları bu cihazla çekemeyeceksiniz. Özellikle kapalı ortamlardaki performansı oldukça düşük kalıyor. Ön yüz kamerası ise hani yine eğlenceli fotoğraflar çekmeniz için katkı sağlayabilir ama dediğimiz gibi hiçbir zaman arşive koyacağınız fotoğrafları elde edemiyorsunuz. Full HD çözünürlükte video kaydı da yapabiliyorsunuz. Yani ihtiyacınız olduğunda yanınızda bir kamera var ama çok fazla bir beklenti içinde olmayın bu konuda.
Tabii daha önce hani Nexus cihazlardan alışık olduğumuz özellikle Nexus 4 ile birlikte tanıtılan fotoğraf küre modunu yine Nexus 7'de kullanabiliyoruz. Böyle tam anlamıyla dairesel 3 boyutlu fotoğraf çekmek mümkün. Panorama modu zaten artık standart giriş seviyesi telefonlarda bile görmeye başladığımız bir unsur. Full HD video çekebiliyoruz ama o da işte Full HD video çekiyoruz demek için çekebildiğimiz bir yapıda. Fakat dediğimiz gibi hani sadece yanınızda bu cihaz var diyelim. Çeker bir fotoğrafı kullanırsınız, evet. Instagram'a atarsınız. Yapacağınız pek çok şey var. İşte örneğin Windows Phone'lara bakıyorsunuz, Lumia'da süper kamera var ama bir Instagram yok mesela. Kullanmak isterseniz çekip atabiliyorsunuz. Bu noktada hani kamerada yine pek çok kişinin tablet anlamındaki ihtiyacını karşılayabilecek bir kamera ama tutup da bunu tabii akıllı telefonlarla kıyaslamamak
lazım. Müzik kalitesine geçecek olursak eğer Google'un güzel bir müzik oynatıcısı var zaten içerisinde, çaları var ama siz isterseniz zaten marketten farklı farklı ihtiyaçlara yönelik oynatıcıları indirebiliyorsunuz. Hep bunun altını çiziyoruz. Çünkü cihaz hani stok Android kullandığı için
Google cihazı zaten.
Evet, Google cihazı Android marketten bahsetmek gerekiyor. Genel olarak müzik çalar başarılı, ses kalitesi de başarılı. Ama üzerindeki stereo hoparlörlerin arkada konumlandırılmış olması bir boom sound hissiyatı vermiyor. HTC'yi burada tebrik etmek lazım. Gerçekten mobil cihazlarda çıtayı ses konusunda, hoparlör konusunda bir adım ileri taşıdı. Bunu farklı cihazlar kullanırken hissedebiliyorsunuz. Hani bir kez HTC One kullandıktan sonra Note 3'ü kullanırken dahi ben şeyi hissediyorum artık. Yani hoparlörün altta bir tane olması kullanıcı deneyimini inanılmaz etkiliyor.
İşte orada tabii o kullanılan özelliğin ne artı getirip ne götüreceğine bakmak lazım. Boom Sound gerçekten ses anlamında akıllı telefonlarda gördüğünüz en devrimsel özelliklerden bir tanesiydi. Hakikaten bir cihazın multimedya cihazına nasıl dönüştürdüğü gördük ama bakıldığı zaman 4.7 inçlik bir telefonun boyutunda 5.2 inçlik telefonu
evet,
aynı seviyeye getiriyordu. Sesi özel bir cihazdı. Bu sonucunda pek çok işi aynı anda yapabilmek için tasarlanmış. Fiyatı da olabildiğince ucuz tutulması hedeflenen bir cihaz haline gelmiş. Bakıldığında birinci nesil Nexus 7 ile kıyaslandığı zaman ses konusunda yine hissedilebilir bir fark var. Ama tabii ki ses konusuna yoğunlaşmış cihazlar kadar da ses performans beklememek gerekiyor. Ama ben zaten Nexus 7 alanlarını öyle tahmin ediyorum ki çok kulaklıkla kullanacaktır diye tahmin ediyorum.
Oyun performansına geçecek olursak eğer zaten bir tabletten bahsediyoruz. Pil oldukça iyi gittiği için mutlaka oyun oynamak isteyeceksiniz. Biz Modern Combat 4 ile başlıyoruz. Modern Combat 4 grafiksel açıdan oldukça iyi bir oyun. Zaten Nexus 4'te, Nexus 7'de de olabilecek en üst düzey grafiklerde açılıyor.
Yakın zamanda bir dolara bir düşüşü evet. Yaşanarak pek çok kişinin kurduğu bir oyun oldu.
Ve oldukça da akıcı çalışıyor oyun. Hiçbir sıkıntı yaşamadan net bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ben zaten bu oyunda gidebildiğim kadar ileri tablet üzerinde gidebildim. Nexus 7 sayesinde gidebildim. Gerçekten diğer cihazlarda zaten küçük ekran olduğu için çok keyif alamıyordum. Nexus 7'de oyun oynamak oldukça keyifli. Tutuşu, tarzı, zaten ses kalitesi, hoparlörleri yine stereo olması sayesinde yeterli bir deneyim sunuyor. Oyunda çok akıcı çalışıyor. Real Racing 3'e geçtiğimizde Real Racing 3 zaten çok güncelleme aldı. Performans konusunda birçok sıkıntıyı atlattı. Ama yine en üst düzey grafiklerde, Nexus 7 üzerinde çok akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Yine bir sıkıntı yaşamadık.
Aynen, tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bu cihazda Adreno 320 grafik birimi var. Snapdragon RTX 8064 ile birlikte gelen. Birinci nesil Nexus 7 ile kıyaslandığı zaman zaten Tegra 3 ile yan yana kıyaslayarak grafik kalitesinde ciddi bir gelişme var. Tabii bu noktada şunu söylemek gerekiyor. Hani biz daha önce 5 inç ekrana sahip Full HD çözünürlüğü ve 8064 RTX işlemciye sahip cihazların GPU anlamında ekranı yeterli seviyede kesinlikle söylemiştik. Ama burada bir iki noktanın altını çizmek gerekiyor. Birincisi oyunlar zaten biraz optimize oldular.
Bayağı bir optimize oldular hem de.
Oyunlar artık daha rahat oynanabiliyor. İkincisi de GPU tarafı tamam ama bu CPU tarafında daha yeni bir mimari sahip olduğu ve DDR3 belli kullandığı için bant genişliği de daha yüksek. Dolayısıyla GPU'yu daha iyi besleyebiliyor. O anlamda kıyaslamak gerekirse standart 8064 cihazlara göre zaten oyun deneyimde daha yüksek. Modern oyunların çoğunu da rahat bir şekilde oynatabiliyoruz.
Evet, rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bir cihaz. Aslında buradan sentetik testlere de geçelim. Buradaki değerleri kendi cihazlarınıza karşılaştırabilirsiniz demiştik. Hani sentetik testlerde bir S4 Pro'nun çok daha üzerinde alıyor diye değerleri gördüğünüzde zaten birçok modern cihazla kafa kafaya çarpışacak test değerlerine sahip.
Zaten Android dünyasındaki tabletlere baktığımız zaman tablet anlamında zaten bir dar boğaz var. Yani çok fazla tabletin çıktığını görmüyoruz. İşte 10.1 inçe baktığımız zaman bugün Snapdragon 800'lü bir Samsung'un Galaxy Note 10.1 2014 versiyonu var. 8 inç tarafında Note 8 var, Exynos işlemcili. 7 inç tarafında da bu cihazdan bahsedebiliriz. Exynos 4 ile kıyaslandığı zaman zaten burada işlemcisi son derece yakın sonuçlar, benzer seviyede yer aldığını söyleyebiliriz ama tabii Snapdragon 870 mukayese edebilecek seviyede değil. Bu noktada tekrar hatırlatıyorum. Bu cihazın en büyük rakibi Kindle HDX olabilir 7 inç Snapdragon 800'de ki o da zaten daha hızlı çıkacaktır tabletle kıyaslandığı zaman ama işte 250 dolarlık bir cihazdan bahsediyoruz. Snapdragon 600'ümsü bir işlemcisiyle beraber herkesin memnun olabileceği bir performans.
Oldukça iyi bir iş çıkartıyor. Pil performansına geçtiğimizde ise pil performansı gayet tatminkar. Zaten video vesaire izleyecekseniz 9 saatin üzerinde bir size bir performans sunuyor. Oyun vesaire oynayacaksanız da oyunun tipine göre değişiyor tabii ama 5 saate yakın cihazı ağır yükte kullanabiliyorsunuz. Bu bizi gerçekten tatmin etti çünkü küçük bir cihaz, doğal olarak içinde diğer büyük tabletlere göre daha küçük bir batarya var. Ama buna rağmen oldukça yeterli süreler sunabiliyor cihaz.
Kesinlikle çok yoğun yük altında ağır 3 boyutlu grafiklerin kullanıldığı durumlarda 5 saat gerçekten çok büyük bir değer. Diğer türlü internet, video, film, tarayıcı gibi konular söz konusu olduğu zaman 9-10 hatta bazen 11 saatleri görebiliyorsunuz ama genel olarak bakıldığında küçük boyutuna rağmen kendisinden daha büyük, daha fazla pile sahip abileriyle benzer bir performans sunabiliyor. Bu da cihazın en büyük avantajlarından bir tanesi.
Evet, ben sadece pil konusunda şöyle bir hayal kırıklığı yaşadım. Uyku modundayken cihazın pili Wi-Fi açıksa özellikle çok hızlı tükeniyor. Yani bir iPad gibi değillerdi. iPad'i Wi-Fi konumunda bırakıyorsun haftalarca öyle uyku modunda kalabiliyor ama Nexus 7'de bariz bir şekilde her gün pilin önemli bir şekilde kaybedildiğini görebiliyorsunuz. Bu yüzden uyku modunu alacaksanız Wi-Fi modunu da iyi ayarlamalısınız. Uyku moduna geçtikten belli bir süreden sonra kapanmalı. Devam edebilirsiniz yolunuza. Yani bu cihaz aslında telefon gibi değil. Yani sürekli e-postalarınızı kontrol edip sürekli almak zorunda bir cihaz değil. Zaten 3G'li versiyonu değil elimizdeki, yani Wi-Fi'li versiyonu. Wi-Fi'li versiyona sahipseniz cebinizde bir cep telefonu vardır zaten. Bırakın e-postalarla falan o ilgilensin. Tabletiniz uyku moduna geçtikten sonra Wi-Fi'yi kapatsın. Bu ayarlamaları yaparsanız uyku modunda çok daha uzun süre
kilometre elde edilebilir. Bu tür cihazlar için Sony'nin Stamina modu ya da ikisinin benzer özellikleri gibi hani akşam belli saatlerde en azından Wi-Fi'nin kapanması ya da diğer fonksiyonların devre dışı bırakılması gibi bir özellik eklemesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet, biz genel olarak Nexus 7'yi kullanırken keyif aldık. Ben ama yaşadığım birkaç sıkıntıdan da bahsedeyim. Şimdi cihazın ekranını dik tuttuğumuzda aşağıda ve yukarıda çok daha çerçevenin kalın olduğunu söylemiştik. Bu yatayda yazı yazarken oldukça fazla zorlanmanıza neden oluyor. Çünkü bu çerçeveler gerçekten çok kalın ve elleriniz eğer yeterince büyük değilse 7 inç bir tablette ekranın ortasına yetişmekte zorlanıyorsunuz baş parmağınızla. Yan çerçeveler ise çok ince. Bu sefer de dikey modda yazı yazarken parmaklarınız üst üste çok fazla geliyor. Çok net bir şekilde cihazı kavrayıp tutamıyorsunuz yanlardan. Bence fiziksel açıdan tam olmamış bir cihaz olmuş. Yani keşke hiç böyle incelik kalınlık oyunları yapmasalardı da orantılı bir çerçeve olsaydı etrafında.
Benim gibi eli kocaman olanları yakalıyor ama dediğim gibi çok ergonomik değil. Herkesin ideal bir şekilde kullanması gerekiyordu. Bu açıdan bakıldığında hani kullanıcılara şey diyeceğim. Gidip deneyip de alınacağım ama hani Türkiye'de henüz satılmadığı için deneme imkanı da yok. Bu açıdan bakıldığı zaman ergonomik anlamda ele ne kadar uyumlu olup olmadığını biraz artık şansa bırakmak gerekiyor.
Tabii ama parmaklarınızın biraz küçük olduğunu inanıyorsanız, ortalama bir seviyede olduğunu inanıyorsanız size söyleyelim. Özellikle yatay tarafta yazı yazarken zorlanacağınız hani garanti.
Aslında bir metrik olarak şöyle söyleyebilirim. Şu an benim şöyle tuttuğum zaman iki baş parmağım da birbirine değiyor. Eğer değmiyorsa yazmakta zorlanabilirler.
Evet, yazmakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer hani benim sıkıntı yaşadığım hususta tamamen Android ile alakalı bir konu. Şimdi tablete sahip oluyorsunuz ama uygulamalarınız büyük telefon uygulamaları oluyor. Açıkçası hani Flipboard haricinde erdi ya da böyle bazı açık kaynak kodlu ücretsiz dağıtılan yazılımlar tablete hemen adapte olmuş durumdalar. Mesela ES File Explorer gibi tablet arayüzüne sahip uygulamalar haricinde genelde büyük telefon görünümüne sahip uygulamaları kullanmak çok keyifsiz tablet.
Hani geçen senenin Nexus 7 ilk çıktığı zaman dedik ki tamam Google bu işe el attıysa işin rengi değişmeye başlayacak ama aradan geçen bir sene zarfında görüyoruz ki hala uygulama eksikliği var. Aslında bu da niye hala iPad'in tablet eşittir iPad ya da tablet pazarının %80-90'ının iPad olduğunu bir göstergesi. iPad açıyorsunuz, uygulama mağazasına giriyorsunuz, binlerce uygulama var tablet özel. Android marketi Play Store'a giriyorsunuz, bir sürü uygulama var ama çoğunun cihaza uyumlu olmadığını görüyorsunuz. Tez vakitte umarız bu değişir. Çünkü tablet tarafında da insanlar Android tablet almak istiyorlar. Hem fiyat anlamında avantajlı hem de fiyat donanım ilişkisi anlamında daha yüksek değer sunabilen cihazlar var. Ama bakıldığı zaman uygulama eksikliği var. Şunun içerisine Snapdragon 1000 de koysanız,
evet.
Oyunlar dışında başka bir uygulama çalıştırmak istediğiniz zaman orada bir darboğaz yaşıyorsunuz. Umarız tez vakitte değişir. Uygulamadan senden pas almışken ben de cihazın en azından bir avantajı olarak şu noktayı çizeyim. Bir Google cihazı olduğu için KitKat çıktığında Android 4.4.
Evet, alacak.
Android 5.0 çıktığında ilk alacak cihazlardan bir tanesi olacak. Bu anlamda da $250 para getireyim, sonrasında 2-3 yıl boyunca tüm güncellemeleri alayım diyorsanız bu cihaz ona onu yapabilen tek cihaz.
Evet, kafaya bir Android tablet almayı koyduysanız eğer, işletim sistemi sizin için çok büyük sıkıntı değilse tabii ki tercih edebilirsiniz. Bu tarafta tabii şöyle bir denge de var. Eğer Android bir cep telefonuna sahipseniz ve marketten benim gibi yüzlerce uygulama satın aldıysanız iPad kullanmak biraz ızdırap oluyordu. Çünkü bazen aynı uygulamayı iki kere satın alman gerekiyor. Hem iPad için satın alıyorsun hem telefonun için. Hı-hı. Ama iki cihazınız da Android işletim sistemini kullanıyorsa eğer sadece bir kere satın almanız iki senede ücretsiz olarak yüklemeniz anlamına geliyor. Bu da kâra geçiyor.
Aslında orada ben de bir başka bakış açısı getireyim. Eğer 5 inç bir akıllı telefonunuz varsa Android, 7 inç yerine bu cihazı almak yerine belki de bir iPad mini alıp tablet olarak da farklı bir cihaz
kullanmak olabilir. En azından Android yazılımlarını 5 inç cihazınızda kullanırsınız. Ama geri kalan
ekstra bir $100 daha ödemek kaydıyla. Çünkü bakıldığında fiyat anlamında.
Tabii fiyat anlamında uçuk ama bizim iPad 5 ve yeni iPad mini'den oldukça fazla beklentimiz var. Bakalım lansman yapıldıktan sonra bu konuda ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Nexus 7. 2013 model Nexus 7. Şöyle söyleyelim, 7 inç tabletlerde alabileceğiniz en iyi modellerden bir tanesi olmuş. Android olmasından kaynaklı olan, içerisinde Android işletim sistemi olmasından kaynaklı bazı sıkıntıları olsa da bunu göz ardı edebilecekseniz eğer gerçekten seçenekleriniz arasında bulunması gereken bir tablet olmuş. Bazı ergonomik sıkıntılar yaşadık. Bazı ilk başta güncellemeler gelmeden önce performans anlamında sıkıntılar yaşadık ama şu anda hepsi çözülmüş gibi görünmekte. Ve bu videomuzda da olabildiğince açık ve net bir şekilde deneyimlerimizi size aktarmaya çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.